Ayrım 5.
Sayfa 46. O günlerde Sezar önemli bir ziyaretçi kabul etti. Kraliçe Kleopatra daha çok beklemeye dayanamamış, durumunun ne olduğunu öğrenmek istemişti. Ölüme hazırdı. Mısır'ın bütün ustalıkları onun üç kara parçada ün salan güzelliğini ortaya koymak için seferdever edilmişti. Sezar bundan önce olduğu gibi eşsiz bir incelikle Kleopatra'ya öğüt vermeye hazırdı. Kleopatra isterse yine onun sevgilisi olabileceğini, kadın güzelliğini herkesten iyi anladığını ara sıra belirtiyordu. Politika üzerine tek söz etmediler. Sofaya oturup kırmızı balıklara yem attılar. Havadan sudan konuştular. Sezar yazı geçirmek üzere Kleopatra'yı bayeye davet etti. Kleopatra'nın içi rahat değildi. Sezar'ın saldırıya geçmek için hazırlıklarını tamamlamadığı anlaşılıyordu. Herhalde işin aslı buydu. Kleopatra asık bir yüzle Sezar'ın yanından ayrıldı. Sezar onu arabasına kadar götürdü. Sonra hukukçuların ve sekreterlerin yeni seçim kanunu tasarısı üzerinde çalıştığı büroları dolaştı. Tasarı gizli tutulmalıydı. Roma'nın o güne değin gördüğü en büyük özgürlüğü sağlayacak yasa bu olmalıydı. Ama gene de her şey halka bağlıydı. Rarus'un dışarıda dolaşması çok uzun sürmüştü. Böyle uzun uzun görüşecek ne vardı? Diktatör bu son fırsatı verdikten sonra avam takımı koşa koşa gelirdi. Sezar köpek yarışlarına gitmeye karar verdi. Halkla dolaysız bağlantı kuracaktı. Halkı köpek yarışmalarında bulabilirdi. Arena henüz iyice dolmamıştı. Sezar büyük locaya gitmedi. Daha yukarılara çıkarak kalabalığın arasına oturdu. Kendisini tanıyacaklarından dolayı endişeli değildi. Çünkü halk onu hep uzaktan görmüştü. Sezar bir süre seyrettikten sonra köpeğin birine bahis tuttu. Yanında bir adam oturuyordu. Bu köpeği neden tuttuğunu adama anlattı. Adam başını salladı. Bir ara ileride küçük bir kavga çıktı. Bazı kimseler yanlış yere oturmuştu. Yeni gelenler onları buradan kaldırdı. Sezar yanında oturanlarla konuşmaya çalıştı. Hem de politika üzerine. Adamlar tek heceli sözlerle karşılık verdiler. Sezar kendisini tanıdıklarını anladı. Gizli polislerin arasında oturduğunu sandılar. Öfkeyle yerinden kalktı ve uzaklaştı. Bahis tuttuğu köpek de kazanmıştı. Arenanın önünde sekreterine rastladı. Sekreteri de onu arıyordu. İyi haberler getirmemişti. Hiç kimse onunla görüşmeye razı olmamıştı. Her yerde öfke ya da kin vardı. Çok zamanda yalnızca kin. Herkesin güvendiği adam yapı işçisi Carpo idi. Sezar duyduklarına çok üzülmüştü. Arabasına bindi. Marmertim hapishanesine gitti. Orada Carpo ile görüşecekti. Sezar'ın Carpo'yu bulması zordu. Kazamatların içi çürümekte olan düzinelerle avam mahpusuyla doluydu. Sağa sola birkaç kez baktılar. Yapı işçisi Carpo'yu deliğin birinden iplerle bağlı olarak çıkardılar. Diktatör Roma'nın güvendiği adamla artık konuşabilecekti. Karşı karşıya oturdular. Birbirlerini süzdüler. Carpo yaşlı bir adamdı. Belki Sezar'dan yaşlı değildi ama 60'ında görünüyordu. Çok yaşlıydı, çok çökmüştü ama yitik değildi. Sezar dolambaçlı yola sapmadan işitilmedik planını ona anlattı. Demokrasiyi yeniden kuracak, seçimler yapacak, kendisi de özel hayatına çekilecek, bunun gibi şeyler. İhtiyar adam susuyordu. Ne evet ne de hayır diyordu. Yalnız susuyordu. Gözlerini Sezar'a dikmişti. Hiç sesini çıkarmıyordu. Sezar gittikten sonra onu yine iplere bağlayıp deliğe indireceklerdi. Bir demokrasi düşü görmüştü. Bir yıkılış olunca Sezar'ın yanında bulunmasını istemezlerdi. Onu çok iyi tanırlardı. Diktatör evine döndükten sonra sekreteri nöbetçilere kendini tanıtmak için biraz zahmet çekti. Nöbetçiler değişmişti. Yeni polis şefi Romalı nöbetçileri uzaklaştırmış, saraya bir zenci taburu getirmişti. Zenciler daha güvenilir insanlardı. Latince bilmiyorlardı. Şehirde duyulan öfke onları zor etkileyebilirdi. Sezar şehirdekilerin öfkesini artık iyi biliyordu. Gece sarayda büyük bir kuşku seziliyordu. Sezar birkaç kez yataktan kalktı, koca sarayı dolaştı. Zenciler içiyor, türkü söylüyorlardı. Hiçbirisi onunla ilgilenmedi. Onu tanımadı. Sezar zencilerin kederli türkülerinden birini dinledikten sonra sevdiği atı ziyaret etmek için ahıra gitti. At onu tanıdı elbet. Ölümsüz Roma huzursuz bir uyku içindeydi. Perişan zanaatçılar geceledikleri yoksullar yurdunun kapıları önünde 3 saattir uyumadan duruyor, artık yapılmayacak olan doğa savaşını reklam etmek için askerlerin yazdığı yarı yırtık büyük levhaları okuyorlardı. Eğlence düşkünü kimselerin bahçelerindeki nöbetçiler dün gece ortadan kaybolmuştu. Saraylar sarhoşların sesleriyle çınlıyordu. Şehrin güney kapılarından birinden küçük bir kervan çıktı. Mısır kraliçesi başkenti gizlice terk ediyordu. Sezar gece saat 2'de bir şey anımsadı. Yatağından kalktı, gecelik kıyafetiyle sarayın yan kanadına geçti. Hukukçular burada yeni anayasayı hazırlamak üzere çalışıyorlardı. Sezar onları yatmaya yolladı. Sekreteri Rarus'un gece öldürüldüğü sabaha karşı Sezar'a bildirildi. Galiba sekreterin avam politikacılarıyla yaptığı konuşmalar casusluk sayılmış, karanlığın içinden çıkan güçlü eller onu yakalamıştı. Kimin elleriydi bunlar? Suikastçıların adlarını taşıyan ve Sezar'da bulunan listeler de yitirilmişti. Sekreter sarayda öldürülmüştü. Demek ki diktatörü tutanlar için saray artık güvenilir bir yer değildi. Peki ya diktatör için? Sezar sekreterin ölüsünün bulunduğu yatağın önünde uzun uzun durdu. Bu onun güvendiği son insandı. Onun güveni sekreterin hayatına mal olmuştu. Odasından çıkarken sarhoş nöbetçiler Sezar'a çarptılar. Özür dilemediler. Sezar koridorda yürürken öfkeyle sık sık sağa sola bakıyordu. Garip bir sessizliğe gömülen kabul salonunda huzura çıkmak isteyen yoktu. Orada Antonius'un bir habercisine rastladı. Konsül o gün senatoya gitmesi için hizmetçisiyle haber yollamıştı. Yoksa başına bir iş gelebilirdi. Sezar senatoya gitmeyeceğini Antonius'a bildirdi. Bunun yerine Kleopatra'nın evine gitti. Dışarı çıkınca sarayının önünde erkenden gelmiş birkaç dilekçiyi rastladı. Yapacağı sefer için gerekli parayı belki Kleopatra bulabilirdi. Böylece ne şehire ne de halka muhtaç olurdu. Kleopatra evde değildi, evi kapalıydı. Uzun bir süre için uzaklaştığı anlaşılıyordu. Tekrar sarayına döndü. Garip şey, sarayın kapısı açık duruyordu. Anlaşılan nöbetçiler yerlerinden alınmıştı. Dünyanın egemen kişisi arabadan başını uzattı, artık girmeye cesaret edemediği evine baktı. Kendisini korumak için Antonius'tan nöbetçi isteyebilirdi ama artık hiçbir nöbetçiye güvenmiyordu. En iyisi yanına nöbetçi almamalıydı. Böylece nöbetçi korkusundan da kurtulmuş olurdu. Peki ama nereye gidecekti? Emir verdi, senatoya gidiyordu. Arabada arkaya yaslanmış oturuyordu. Sağa sola bakınıyordu. Pompeius kapısına kadar gitti. Orada arabadan indi. Dilekçileri savdı. Tapınağa girdi. Bakışlarıyla bazı senatörleri aradı ve selamladı. Bir sandalyeye oturdu. Bir takım törenler yapılıyordu. Suikastçılar bir bahane ile yanına yaklaştılar. İki gün önce gördüğü düşte olduğu gibi gövdelerin üstünde beyaz lekeler yoktu. Hepsinin yüzü belirliydi. Hepsi onun en iyi dostlarıydı. Bir tanesi okuması için bir kağıt uzattı. Kağıdı aldı, suikastçılar üstüne çullandılar. İkinci bölüm, Sezar'ın Lejyoneri. Sabahın alacakaranlığında ilkbaharın yeşilliğine gömülmüş kampanyadan geçen bir öküz arabası Roma'ya doğru yol alıyordu. Arabada 52 yaşındaki ortakçı ve Sezar'ın eski askeri Terentius Scaper ile ailenin öteberisi vardı. Arabadakilerin yüzleri kederliydi. İşletme kirasını ödeyemedikleri için bulundukları küçük çiftlikten kovulmuşlardı. Yalnız 18 yaşındaki Lucia Lia büyük ve soğuk şehire geldiğine seviniyordu. Nişanlısı oradaydı. Şehire yaklaşınca burada olağanüstü olaylar beklendiğini anladılar. Geçit yerlerinde sıkı bir kontrol vardı. Devriyeler ikide bir onları durduruyordu. Asya'da yakında büyük bir savaş olacağı söylentileri dolaşıyordu. İhtiyar askerin eskiden tanıdığı asker toplama yerleri sabahın erken saatleri olduğu için henüz bomboştu. İhtiyar birden canlandı. Sezar yeni seferlere hazırlanıyordu. Terentius Skipper şöyle bir toparlandı. Tarih 44 yılının 13 Mart'ıydı. Öküz arabası sabah saat 9'a doğru Pompeius kapısından içeri girdi. Büyük bir kalabalık tapınakta bir toplantı yapacak olan Sezar'la senatörleri bekliyordu. Senato, diktatörün önemli bir açıklamasını dinleyecekti. Herkes savaş üzerine konuşuyordu. Ama devriyelerin halkı dağıtmaya çalışması Skipper'ı şaşırttı. Askerleri görünce herkes susuyordu. İhtiyar asker kalabalığın arasından arabayı güçlükle sürüyordu. Ara sıra arabanın üstünde ayağa kalkıyor, geriye doğru "Yaşasın Sezar!" diye bağırıyordu. Onun bu bağırışlarına hiç kimsenin aldırmamasına şaşırdı. İhtiyar biraz da öfkeliydi. Şehrin kenarında bulunan küçük bir hana ailesini yerleştirdi. Damadı olacak kişiyi Sezar'ın sekreteri Titus Rarus'u aramaya çıktı. Delikanlı ile önce kuzunu paylaşacaktı. Sezar'ın forum meydanındaki sarayına girmek epeyce zordu. Kontrol çok sıkıydı. Özellikle silah arıyorlardı. Hava gergindi. Saraya girince diktatörün 200'den fazla sekreteri olduğunu öğrendi. Rarus'u kimse tanımıyordu. Rarus sarayın kitaplık tarafında çalışan şefine 3 senedir görünmemişti. Kendisi Sezar'ın edebi sekreteriydi. Sezar'ın gramer konusunda hazırladığı eserin yazılmasına yardım etmişti. Kitap yarıda kalmıştı. Diktatör bu türlü işler için artık vakit bulamıyordu. İhtiyar asker içeri girince Rarus sevincinden hopladı. Demek ki Lucilia Roma'daydı. Evet, nişanlısı Roma'ya gelmişti ama buna sevinemezdi. Nişanlısının ailesi sokak ortasında kalmıştı. Bu işte en başta Lucilia kabahatliydi. Ortakçının efendisi olan deri fabrikatörü Pompilius'a biraz yakınlık gösterebilirdi. Durum Rarus'un görebildiğinden daha nazikti. Genç adam kendini coşkunca savundu. Bir türlü izin alamamıştı. Aileye yardım etmek için elinden geleni yapacaktı. Hemen ilgili makama başvuracak, Terentius Skipper için tanıdıklarından bir şeyler koparacaktı. İhtiyar asker neden yüzbaşılığa atanmasındı? Yakında büyük bir savaş olacaktı. Koridordan ayak sesleri ve kılıç şakırtıları geldi, kapı açıldı. Sezar eşikte duruyordu. Kısa boylu sekreter şaşırmıştı. Büyük adamın araştıran bakışları altında ezildi. Sezar 3 yıldan beri ilk kez onun çalışma odasına geliyordu. Sekreter kaderinin bu eşikte belirlendiğini sezemedi. Sezar gramer üzerinde çalışmaya gelmemişti. Güvenebileceği, bu sarayda bulunması güç olan bir insan arıyordu. Kitaplığın önünden geçerken edebi sekreteri aklına geldi. Politika ile hiç ilgisi olmayan bu genç adam belki henüz bozulmamıştı. İki muhafız Skipper'ın üstünde silah aradı, sonra onu dışarı attılar. Muhafızların yanından uzaklaşırken gururlandı. Damat adayı bu sarayın tek insanı değildi elbet ama Büyük Sezar onu arıyordu. Bu iyi bir işaretti. Rarus'un da üstünde silah aradılar, sonra diktatör ona bir görev verdi. İspanyol bankere gizlice gidecek, Sezar'ın doğuda yapmak istediği savaşa karşı esrarlı direnmelerin nereden geldiğini soracaktı. İhtiyar asker genç adamı sarayın önünde bekliyordu. Oysa sekreter arka kapıların birinden çıkmıştı. İhtiyar beklediği adamın gelmediğini görünce durumun iyi bir yönde geliştiğini ailesine haber vermeye gitti. Yolda giderken asker toplama yerlerinden birinin önünden geçti. Yalnız genç insanlar savaş hizmeti için başvuruyorlardı. Bir arka bulup yüzbaşı olmak hoş bir şeydi. Er olarak savaşmak artık ona göre değildi. Yaşlanmıştı. Yolda rastladığı birkaç meyhaneye uğradı. Şehrin kenarındaki hana vardığı zaman sendeliyordu. Artık yüzbaşı Terentius Skipper sayılabilirdi. Lucilia'nın bir türlü ortalıkta görünmeyen nişanlısına kızmaya başladı. Bu burnu büyümüş sekreterin nişanlısını görmek için hiç mi zamanı yoktu? Kızın ailesi nasıl geçinecekti? En az 300 sesterse acele ihtiyaçları vardı. Lucilia deri fabrikatörünü arayıp ondan para istemeye razı olmalıydı. Lucilia ağlıyordu. Rarus'un gelmeye işine bir türlü anlam veremiyordu. Bay Pompilius hiç çekinmeden ona 300 sesters verebilirdi. Ama karşılıksız değil elbet. Lucilia'nın babası çok öfkeliydi. Delikanlının kaytardığına artık şüphe yoktu. Ona dersini vermek gerekiyordu. Kendisine muhtaç olduklarını ona belli etmemeliydiler. Lucilia'ya değer vermesini bilen başka insanların da bulunduğunu görecekti. Lucilia gözyaşları içinde uzaklaştı. Hep Rarus'un yolunu gözlüyordu. Rarus o anda saraya döndü. İspanyol bankerden bir dosya getirdi. Dosyayı Sezar'a teslim etti. Nişanlısının ailesi için hükümetten yardım koparmaya gitti. Ama müthiş şaşırdı. Para verecekleri yerde onu sorguya çektiler. Nereye gitmişti? Diktatör ona ne görev vermişti? Sorulara karşılık vermedi. Ona işinden atıldığını bildirdiler. Lucilia işi başarmıştı. Deri fabrikatörünün bürosuna gidince önce ona Pompeius'un tutuklandığını söylediler. Köleler inanılmayacak olayı heyecanla anlattılar. Tutuklama sebebi de son günlerde patronun diktatöre karşı sert ve düşmanca sözler söylemesiydi. Derken Pompilius içeri girdi. Kendisini ve şehrin öteki beylerini elbette hapsedeceklerdi. Ama poliste onları kayıran insanlar vardı. Sezar artık eskisi gibi güçlü değildi. Rarus Han'a vardığı zaman Lucilia henüz dönmemişti. İhtiyarın neşesi de kaçmıştı. Lucilia'nın nerede olduğunu aileden hiç kimse söylemedi. Üstelik Rarus 300 sestersi de getirememişti. İşinden atıldığını söylemeye cesaret edemedi. Yalnızca hükümete gidemeyeceğini söyledi. Biraz sonra Lucilia ağlayarak geldi. Nişanlısının kollarına atıldı. Terentius Skipper fazla incelik göstermeyi gerekli görmedi. Hiç çekinmeden para işinin nasıl sonuçlandığını Lucilia'ya sordu. Lucilia, Rarus'un yüzüne bakmadan 300 sestersi babasına uzattı. Rarus, paranın nereden geldiğini sorabilirdi elbet. Lucilia, deri fabrikatörüne gitmişti. Genç adam parayı öfkeyle ihtiyarın elinden çekip aldı. Ertesi gün onu Pompeius'a geri götürecekti. Yarın sabah en geç saat 8'de Lucilia için Han'a yeteri kadar para getirecekti. Sonra da Lucilia'nın babasıyla birlikte saray nöbetçilerinin komutanına gidecek, yüzbaşılığa atanma işini görüşecekti. İhtiyar asker bu işi gönülden kabul etti. Dünyanın egemen kişisinin en güvendiği adam için eski ve değerli bir lejyonerin ailesini yükseltmek geç bir iş sayılmazdı. Ama Skipper ailesi ertesi sabah Rarus'u boşuna bekledi. Rarus'u sabah erkenden Sezar'a götürdüler. Diktatör onunla kitaplığa kapandı. Uzun yıllar önce yaptığı bir konuşmayı aramaya koyuldu. Bu konuşmada Sezar'ın demokrasi programı açıklanmıştı. Sonra da sekreter demokrasinin yeniden kabul edilmesi konusu üzerine ne söyleyeceklerini araştırmak üzere kenar mahallelerdeki avam politikacılarına gitmişti. Diktatör saray nöbetçilerinin değiştirilmesini, nöbetçi komutanının tutuklanmasını emretti. Bir gün önce Rarus'u bu komutan sorguya çekmişti. Terentius Skipper gene öfkelenmeye başladı. Kızının nişanlısına artık inanmıyordu. Lucilia bütün gece ağladı. Bir ara kendini tutamayıp deri fabrikatörünün ondan ne istediğini babasının ve annesinin yüzüne çarpar gibi söyledi. Annesi kızından taraf çıktı. İhtiyar asker er olarak orduya girmek için başvurma bürosuna gitmeye karar verdi. Uzun süre durakladıktan sonra yaşı çok geçtiği için artık askere alınamayacağından korktuğunu ailesine söyledi. Ailesi onun genç görünmesine yardımcı olmaya hazırdı. Lucilia babasına pudrasını verdi, küçük oğlu ona nasıl yürüyeceğini gösterdi. Skipper alımlı bir halde askerlik bürosunun önüne geldiği zaman büro kapanmıştı. Büro önünde bulunan gençler doğuda yapılacak savaşın suya düştüğü söylentisini heyecanla tartışıyorlardı. Sezar'ın 10 tane savaşına katılmış olan ihtiyar asker bitkin bir halde ailesinin yanına döndü. Rarus'tan Lucilia'ya bir mektup gelmişti. Mektupta çok yakında önemli olayların beklendiği yazılıydı. Ayrıca bir de kanun hazırlanıyordu. Bu kanun gereğince Sezar'ın eski savaşçılarına kiralık çiftlikler verilecek, devlet yardımı yapılacaktı. Aile sevinçten ne yapacağını şaşırmıştı. Terentius Skipper, Rarus'un sabah yazdığı mektubu okuduğu sırada havadisler çoktan eskimişti. Sekreterin soruşturmaları, Sezar'ın yıllarca kavuşturduğu eski avam politikacılarının artık onun politik oyunlarına güvenmediği sonucunu vermişti. Hakkında kovuşturma yapıldığını bilen Rarus, sarayda efendisini bir türlü bulamadı. Akşam geç vakit ona sirkte köpek yarışlarında rastladı. Saraya giderken üzücü gerçeği Sezar'a anlattı. Diktatörün içinde bulunduğu büyük tehlikeyi ansızın fark ettikten sonra uzun süre sustu. Derin bir umutsuzluk içinde şu öneride bulundu. Sezar bu gece şehri terk etmeli, Brundizium'a kaçmalı, oradan bir gemiyle İskenderiye'ye gidip ordusuna kavuşmalıydı. Kendisi ona bir araba bulacaktı. Diktatör hareketsiz oturuyordu. Rarus'a karşılık vermedi. Rarus kaçma işi için gereken hazırlığı yapmaya karar verdi. Güney kapısında nöbetçiyle pazarlığa giriştiği zaman söylentilerle çalkalanan, için için kaynayan koca romanın üstüne karanlık çöküyordu. Gece yarısından sonra geçiş izni olmayan bir öküz arabası kapıdan geçecekti. Rarus üstünde bulunan bütün parayı nöbetçiye verdi. Bu para tam tamına 300 sesterz idi. Rarus akşam saat 9'a doğru Skipper ailesinin kaldığı hana gitti. Lucilia'yı kucakladı, sonra Terentius Skipper ile kendisini yalnız bırakmalarını rica etti. İhtiyar askere iyice yaklaştı ve sordu. Sezar için bir şey yapmak ister misin? Skipper kiralık çiftlik işinden ne haber dedi. O iş öldü dedi Rarus. Yüzbaşılık meselesi de mi öldü diye sordu Skipper. Sen onun sekreteri değil misin? Sekreteriyim. Kendisine rastlamıyor musun? Rastlıyorum. Benim için bir şey yapmasını sağlayamaz mısın? O artık hiç kimse için bir şey yapamaz. Her şey bitti. Yarın onu bir fare gibi öldürecekler. Sen onun için bir şey yapamaz mısın? İhtiyar asker kulaklarına inanamıyordu. Büyük Sezar'ın işi bitikti demek. Hem öylesine bitik ki Terentius Skipper'ın ona yardım etmesi gerekiyor öyle mi? Boğuk bir sesle ona nasıl yardım edebilirim diye sordu. Sekreter, senin öküz arabasını ona götürmeye söz verdim dedi. Gece yarısından sonra güney kapısında onu bekleyeceksin. Beni arabayla dışarı bırakmazlar. Bırakacaklar. Bunun için 300 sesterz ödedim. 300 sesterz mı? Bizim parayı mı? Evet. İhtiyar adam bir an öfkelenir gibi oldu.